Yine kendi mimarlık gündemimden ve ilişki kurarak Türkiye, İngiltere mimarlık gündeminden anlamlı olan bir konu seçtim. Bu bölümde iş bulmak üzerine konuşacağım. İş arama süreçleri nasıl olur? Bunun için nasıl bir tecrübe biriktirsek bize faydası olur? Cover letter, CV, portfolyo gibi iş başvuru sürecinde kullanacağımız dokümanlar nelerdir? Nasıl hazırlanmalı? Ayrıyeten işte gerekirse de işte web sitesi gibi vakit kalırsa ona da değineceğim. Böylece iş bulma üzerine güzel bir yarım saatlik podcast olacak diye umuyorum. Bu kadar konuyu sığdırabilmek için hızlı hızlı konuşacağım. Şimdi öncelikle ben de iş arıyorum. İngiltere'ye geldim. Bir önceki bölümlerden bildiğiniz gibi Londra'da iş bakıyorum. Buradaki sistem İstanbul'dakinden çok farklı. Bu farklara da değineceğim. Daha sonra okulu bitirdikten sonra ya da ileride bir noktada yurt dışında çalışmak isterseniz faydalı olabilecek bilgiler anlatırım diye umuyorum. Teknik imkanlarım gerçekten çok kısıtlı. Zaten bölümleri de o yüzden erteliyorum. Hani belki düzelir diye ama şu an podcast dokümanları, işte mikrofon vesaire gibi şeylere yatırım yapmıyorum. Bir lambaya astım kulaklığı, oradan konuşuyorum. Umarım editlerken düzeltebileceğim. O yüzden şimdiden beni bağışlayın. Ama gelelim iş arama sürecine. Türkiye'de neler var? Türkiye'de de tabii ki malum kriz var. Bir önceki bölümlerde değindiğimiz gibi hem kriz var, hem piyasada 100 tane mimarlık işi varsa okuldan mezun olmuş ya da çalışan 400 tane mimar var. Rekabet üst seviyede, iş az. Dolayısıyla farklı farklı çabalara girmek gerekiyor. Sektörün içinde mimarlıkta kalmaya devam ediyorsanız neler yapmak faydalı olur? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi iş arama sürecinde Türkiye'de en çok yaptığım şey işte Arkitera gibi sitelere bakmak. İngiltere'de de Dizin gibi siteler var. Türkiye'deyken CV portalları, işte kariyer.net gibi yerlerde ben çok aradığımı bulamıyordum. Ama burada yine firmalar o tip yerlere de veriyorlar. Daha güzel ilanlar bulabiliyorsunuz. Zaten bir de agency, yani aracı firmalar var, recruiter'lar var iş bulmak için. O da şu şekilde çalışıyor. A firması ajansa işi veriyor. Böyle bir iş var, biz böyle birini arıyoruz. Firmada, aracı firmada, ajansta firmanın ismini vermeden hem kendi elindeki yeteneklerden hem de çeşitli yerlere ilan vererek kişileri topluyor. Fiyat pazarlığını onunla yapıyorsunuz. Daha sonra sizi beğenirse firma, ajans mimarlık ofisine taşıyor. Orada sadece iş görüşmesini yapıyorsunuz. Hiç para konuşmuyorsunuz. Her şeyde uzlaşılırsa firma gerekli komisyonunu alıyor. İşte burada bir maaşın belli bir yüzdesi firmasına göre değişiyor. Ve siz de işe yerleşmiş oluyorsunuz. Tabii burada firmanın çalışanı oluyorsunuz. Daha doğrusu ajansın çalışanı oluyorsunuz gibi bir durum var. Ama Türkiye'de bu yok. Belki ileriki dönemde böyle şeyler de gelir. Ya da hazır işsizlikten yararlanıp siz böyle bir şey işe girebilirsiniz. Onun dışında iş başvuru sürecinde yani bu siteler dışında bazı firmalar işte gelip ziyaret etmenizi istiyor. Bazısı başka şeyler istiyor. Her firmanın ihtiyaçları çok değişik oluyor. Kimisine CV ve cover letter yeterliyken kimisi portfolyo istiyor. 5 MB istiyor, 10 MB istiyor. Kimisi basılı istiyor. Burada birazcık ona göre ön hazırlık yapmak ve gerçekten çalışmak istediğiniz ofise odaklanıp ona göre çalışmak gerekiyor. Çünkü bir iki standartlı olsa yaptıktan sonra her yere öyle ilerleyebilirsiniz. Ama herkese bu muameleyi çekmemeniz gerekiyor. Bunu zaten birazdan daha detaylı anlatacağım. Şimdi iş arama sürecinde yeni mezunsanız zaten koyabileceğiniz proje, okuldaki projeleriniz olduğu için sınırlı oluyor. Dolayısıyla ekstra ne yaparsanız kar, workshoplara katılırsanız, yarışmalara katılırsanız daha zengin bir CV'niz ve portfolyonuz olur. Ama zaten bir ofiste çalışıyorsanız oradaki projelerinizi iyi bir şekilde sunmanız, anlatmanız gerekiyor. Burada sıralama şu şekilde. Önce bir ilana mail atıyorsunuz ya da bir ofise mail atıyorsunuz. Orada yazdığınız yazı cover letter. Yani kapak mektubu ön yazı diye çeviriyorlar ama aslında bu sizin ilk tanıtım metniniz. Ben özetle şu şekildeyim dediğiniz kısım. Burada firmanın ihtiyaçlarını ve nasıl bir yer olduğuna bakıp ona göre düzenleyip ana konuya cevap vermeniz. CV'de, portfolyoda anlattığınız şeyleri tekrar tekrar anlatmamanız gerekiyor. Burada ben bu işi yapabilirim, şöyle güzel bir insanım diye kısaca yazıyorsunuz. 1-2 paragraf en fazla. Bunun internette çok sayıda kaynağı var. İşte nasıl oldu, işte başına hangi hitap şekliyle yazılır, nasıl kapanır gibi örneklere bakabilirsiniz. Ama ayrı bir Word dosyası yapmadan mailin içine yazarsanız yeterli. İşte şu ilan için başvurduğunuz şeyin adı. Örneğin işte mimari, tasarımcı, işte uygulama proje yöneticisi, firmayı vesaire gibi detayları yazarak ilerleyin. Kendinizi, özelliklerinizi anlatın. Hem geçmişinizden bahsedin, biraz rakam verin, şu kadar tecrübeliyim. Birazcık da aktif olarak bakış açınızdan bahseden cümleler kullanın. Ve bunu da mailin içine gömüp ilerleyin. Şimdi buradaki amaç CV'ye bakmadan önce size iş verecek kişinin, bu bir aracı olabilir, firmadaki HR yani insan kaynakları çalışanı olabilir ya da patronu olabilir Türkiye'deki ofislerin çoğunda. Onu kısaca etkileyecek bir yazı yazmak ki sizin CV'nizi tıklayıp açsın. Çoğunluğu CV'yi açacaktır ama önemli olan mantık bu. CV'de de biliyorsunuz hani bir ya da iki sayfa olması gerekiyor. Ben Türkiye'de genelde bir sayfada tutuyordum. Buraya geldiğimde tamamen başka bir formata geçtim ve iki sayfalık bir CV hazırladım. Çünkü artık 10 senelik de tecrübem vardı. Türkiye'deki firmaları hiçbir kimse tanımıyor burada. Diyorsanız en iyisinde çalışın. Gerçi hani uluslararası firmalarda burada çalışmadım. Örneğin işte burada ofis yapan firmalar var. Şimdi aklıma gelmedi adı. Türkiye'de çalışan işte GMW gibi yani böyle anlık proje bağlı bağları olan ya da eskiden bir bağları olan firmalarda çalıştıysanız belki tanınabilir. Ama onun dışında işte Emre Aralat ve Tabanlıoğlu belki de burada hiçbir isim ifade etmeyecek. Hiçbir şey ifade etmeyecek mimar için. Çünkü gittiğiniz ülkede Almanya ise Londra ise İspanya ise fark etmez. Oradaki mimarları biliyorlar ya da çok çok büyükleri biliyorlar. Dolayısıyla iş tercihinizde büyük ofisleri ve uluslararası bağlantısı olan ofisleri zorlayabilirsiniz. Onların neler hazırladığına bakıp kariyerinizi ona göre yönlendirirseniz faydası olur. Şimdi iki sayfa dedim. İki sayfada neleri anlattım? Önce kısa bir summary, özet. O sırada kazandığım yarışmaları hemen böyle sağına yerleştirdim. Son derece düzgün, gereksiz ıvır zıvır grafiklere girmeden hemen altında da bir satırda becerilerde mimarlıkta genelde kullandığımız yazılımlar işte Archicad'tir, Revit'tir, işte AutoCAD'tir, Max'tir ne varsa onları yazın. Türkiye'de herhangi bir yazılımı ne kadar kullandığınızı ben test edildiğini duymadım hiç. Yani Revit kullanıyorsun ama bakalım ne kadar kullanıyorsun gibi bir deneme, test, link, sınav olmuyor. Burada hem aracı kurumlarda hem de firmalarda çeşit çeşit şeyler var. İşte onlara test gönderiyorlar, assessment'lar var. Interview'dan sonra bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. O sırada işte mesela ben bir yere gittim, bir survey firması gibi bir şeydi. Revit model için birini arıyorlardı. İşte iki tane çizim veriyor. A4 bakıyor işte bunların arasındaki farklar ne? Yani detayları hızlı yakalayabilecek misin? Çünkü sonuçta tarihi binaların renovasyon işinde modelleme yapıyorlar. Ve o çizimi, teknik çizimi okuyabiliyor musun gibi bir sınav vardı. Mesela ondan sonra devam ediyorsunuz. Testler var gibi gibi ilerliyor. Dolayısıyla bu tip şeyler de olabiliyor. Yani iş arama süreci sancılı. Tam bir şey oldu derken olmayabiliyor. Çok sayıda ilana başvurup eliniz boş dönebilir. Hem buradaki rekabetten hem Türkiye'deki ve piyasanın darlığından dolayı kendinizi dinç tutmanız gerekiyor. Her gün yeni güne umutla başlamak gerekiyor. Bayağı zor oluyor ama yine de bunu baştan kabul etmek gerekiyor. Bunun böyle olacağını ya da çok güvendiğiniz bir işin olmayabileceğini ya da bazen başvurduğunuz size uzun süre dönmediler. Hiç beklemediğiniz anda da geri dönüş alabiliyorsunuz. Çünkü ihtiyaç oluşuyor. Dolayısıyla iş arama süreci son derece muallak, karmaşık, yorucu bir süreç. O yüzden çok iyi organize olup başvuru evraklarının hiçbirinde eksik, gedik, hata, kusur olmadan tamamen kendinize güvenli şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Yani tabii ilk hazırladığınız anda dokümanla böyle bir şey olmayacak. Her şey mükemmel olmayacak. Onun için sürekli feedback, geri bildirim almanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza gittiğiniz iş görüşmelerinde işte patronlar kimse onların görüşlerine dikkat etmeniz mümkünse sormanız gerekiyor. Daha detaylı anlatacağım ama mesela benim CV ve portfolyoda ben hep birilerine gösterip gönderdikten sonra ara ara bir şeyleri değiştiriyordum. Örneğin portfolyoda kapakta başka bir görsel vardı. Ama 2-3 kişiye sunduktan sonra bu imaj güzelmiş dediler projeleri anlatırken. Dedim ki bu imaj ilgi çekiyor. O zaman bunu kapak yapayım. Ve kapakta onu değiştirdim. Daha da güzel oldu. Çünkü sizin beğenileriniz yani mimarların genel problemidir. Bir kendi beğenileri doğrultusunda bir şeyler oluştururlar. Ama asıl burada bir alıcı var. Siz kendinizi satıyorsunuz ve sizi birinin almasını istiyorsunuz. Ve bunu yaparken gönderdiğiniz dokümanlarda genelde siz yokken incelenecek. Yani CV'ye, portfolyoya, o maile baktığında yanında olmayacaksınız. O yüzden her şeyin anlaşılabilir ve yüksek kalitede etkileyici olmasını sağlamanız gerekiyor. Bunun için de ne yapacaksınız? İnsanlara bu dokümanları gönderip ya da arkadaşlarınıza birilerine gösterip yorum alacaksınız. Sizin yaptığınız şeyi anlıyor mu? Yaptığınız grafikler anlatıyor mu? Doğru sıralamış mısınız? Örneğin işte portfolyoda sıralama vardır. Hangi projeyi başa koyayım gibi. Orada hangisi ilgi çekiyor, hangisi büyük ölçekli, buna göre değiştirmeniz, güncellemeniz doğru olacaktır. Şimdi CV'de şöyle bir genel olarak bahsetmiştim ama söylemek istediğim bir konu var. Bu grafikler dedim ya, özellikle yeni mezun olanlarda gördüğüm birkaç tane saçma şey var. Benim kaldıramadığım, bir türlü anlamlandıramadığım. Birincisi bu okullarda da var. Türkiye'deki okulların %90'ında o saçma bir mimarlık fontu var. Geniş ve yukarıdan basık. Onu kullanmaktan vazgeçin. Öyle bir şey yani herhalde 30-40 yıl önce bitti. O fontu kullanmayın. Güzel, modern fontlar ya da klasik görünümlü fontları kullanabilirsiniz. Yani Times New Roman olmayabilir ama ona benzer çok güzel ücretsiz fontlar var. Google'ın sitesinde, DaFont gibi sitelerde fontlar var. Onları kullanın. Mümkünse Photoshop, Illustrator, InDesign gibi yerlerde CV hazırlamayın. CV dediğiniz şeyi sık sık güncellemeniz gerekebilir. Birilerinin bilgisayarında açması gerekebilir. Bazen doc olarak göndermeniz gerekebilir yani Word formatında. O yüzden ben Word'te hazırlayıp PDF'sini kaydedip gönderiyorum. Hem daha okunabilir oluyor hem de her yerde düzeltebiliyorum. Yani o an için InDesign aramıyorum CV'yi güncellemek için. Biliyorsunuz InDesign, Photoshop gibi, Illustrator gibi programlar bir de versiyonları var. Efendim birisinin bilgisayarında bulundum da bir şeyler onun versiyonu tutmadı. Hiç böyle dertleriniz olmuyor. Zaten o sadelik de yeterli. Çünkü bu grafik tasarımcıların özellikle başlattığı bir CV'nin grafiklerle dolu olması. Böyle chartlar var, barlar uzuyor işte. AutoCAD'i 10 üzerinden 9 yıldız biliyorum. Next'i 8 yıldız biliyorum. Efendime söyleyeyim Rhino'yu 5 yıldız biliyorum. Revit'i 6 yıldız. Yani bunu neye göre sıraladığınız zaten bir mantığı yok. Öyle birazcık kafanızdan uydurduğunuz havalı görünsün diye koyduğunuz bir şey. Hiçbir de anlamı yok. Belli bir seviyenin üstünde biliyorsanız yazın. Çok çok iyi bildiğiniz sertifikası olan bir şeyse de bunun sertifikası var diye altında belirtin. Çok çok iyi bilmediğiniz şeyi de yazmayın. Bu kadar basit aslında. Yani 10 üzerinden 5 biliyorum, 6 biliyorum. Bunları grafiklere dökeyim gibi şeylere gerek yok. CV'de diğer önemli konu özellikle burası ve Türkiye arasındaki farkı anlatmak için. Şimdi burada şöyle bir kavram var. İşte ona ne diyorlardı? Eşitlik gibi, eşitlik ilkesi. Dur bakayım tam İngilizcesini de bulayım size bir yandan. O şu, yani istiyorsanız din, dil, cinsiyet, yaş, evli olup olmama durumu, anne olup olmama durumu gibi konuları tamamen göz ardı ederek herkese eşit fırsatlar verecek bir düzenleme var. Dolayısıyla bunun kapsamında kimseye resminizi, milliyetinizi, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi belirten bir CV atmazsınız. Atarsanız da değerlendirilmez. Dolayısıyla Türkiye'deki gibi A4 vesikalık fotoğrafınızı koyup işte bekar, efendime söyleyeyim, doğum tarihi şu, adresi bu gibi gereksiz bilgilere girmezsiniz. Sadece İstanbul Üsküdar diyebilirsiniz. Ama tam adrese bile kimse istemez burada. Çünkü yani o bilgilere gerek yok. Herkes sadece belli bir oranda ve bu iş tanımlarına uygun mu çalışıyor. Şimdi bir diğer konu da, ya bunu neden söyledim? Geçen gün bir tane CV'yi gördüm. Yani CV'yi yani paylaşayım istiyorum ama o ismi özel bilgileri yazdığı için koyamayacağım. Gerçekten çok kötüydü. Hem grafik olarak hem de koyduğu bilgiler olarak, yani bekar olmasının, işte ilişki durumu falan, onların CV'de yazması çok saçma. Son derece sade, beyaz üzerine siyah düzgün bir fontta okul, iş tecrübesi, adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, bunlar da işte telefondur, mail adresidir, adrestir. Bunları yazıp bir de işte becerilerinizi yazıp göndermeniz yeterli. Belli ki bazı işlerde hani hobilerim gibi belli alanlar, başlıklar kullanıp ekstra bilgiler gidebilirsiniz. Ama ben onları da kullanmıyorum. Zaten koyacak yerim yok. Onu kısaca bir özet kısmı içerisinde işte atıyorum bisiklete biniyorum, bisiklete binen birisiyim gibi anlatıp değinmeye çalışıyorum. Referansları dahi koymadım. Çünkü referansları da CV'yi beğenirlerse görüşmenin ileriki aşamalarında istedikleri bir şey. Dolayısıyla ne kadar sade o kadar iyi. Çünkü o CV'ye bakacak kişinin vakti olmayacak. Ve önemli bilgileri göstermeniz gerekiyor. O projede şunu yaptım nokta nokta diye yaptığınız şeyleri verip okunabilir kılabilirsiniz. Başlıklar ve metin arasındaki hiyerarşide dikkat edin. Çok güzel örnekler var. Örnekler demişken ATS diye bir sistem var. CV'yi yüklediğiniz, bu eğer kariyer sitelerini kullanacaksanız. Bazı yerlerde hatta belki denk gelmiştir. Yüklediğinizde sizin için otomatik olarak bilgiyi çıkartıp o web sitesinin kendi formatına çeviriyor. Bu nedenle başlıklara dikkat ederseniz o çeviriler sürecinde iş aramanız daha kolay olur ve bilgisayara, firmanın sistemine doğru şekilde adapte olmuş olursunuz. Yani arama yapan birisi, işveren size daha kolay ulaşmış olur. CV bence bu kadar yeterli. Düşünüyorum aklıma gelen başka bir şey var mı? Zaten bayağı şey kullandım. Yani kendi CV'm zaten web sitemde de var. Ona bakabilirsiniz. Ama ona bakmadan önce kendinizin birkaç şey hazırlamasını, başka örnek CV'lere bakmasını bir tavsiye ederim. Şimdi neye geçelim? Portfolyoya geçelim. Portfolyo konusu en zahmetli konu. Çünkü hem öncesinde hem de yaparken son derece organize olmanız gerekiyor. Birincisi Photoshop, Illustrator gibi programlarda yapmayın. InDesign bu tip kitapçık ya da işte dergi, magazin tasarımları için geliştirilmiş bir programdır. Sayfa yapısı vesairesi büyük sayıda dosyaların linklenip kolayca PDF olarak export edilebilmesi açısından son derece kullanışlıdır. Yani Photoshop'ta ayrı ayrı Photoshop'lar olarak sayfayı kaydedip 1-2 GB'larda yüksek sayılı, artık yani bir yere yüklenemeyecek boyuttaki PSD'lerle bunu yönetmeye çalışmak son derece yanlış. Hepimiz bir kere yaptık. O yüzden hiç yapmadıysanız henüz siz yapmayın. InDesign ile ilerleyin. InDesign'da kullanması kolay bir programdır. Korkmanıza da gerek yok. Peki nasıl hazırlayacağız? Şimdi ben genelde A4'e yakın bir formatta 2 sayfa düzeninde ilerliyorum. Bir de kapakla. Bunu tamamen tecrübenize kalmakla beraber 20-30 sayfa Hatta gerekirse işte maksimum 40 sayfa civarında tutabilirsiniz. Firmadan firmaya sayısında ve boyutunda değişiklikler olabiliyor. Burada İngiltere'de yani çoğu şeyde standart var ama burada yok. Yani kimisi baskı istiyor, kimisi bana sadece 6 sayfa gönder diyor. Bana 4 tane yatay A4 gönder diyen var. Bir kısmını ciddiye almayıp gönderiyorum. Bazılarını onlara özelleştiriyormuş gibi yapıyorum. İşte 10 sayfayı geçmesin diyen var, 20'yi geçmesin diyen var. Yani orta bir şey bulup firmaya göre özelleştirebilirsiniz. Yani basılı isteyenlere hiç göndermiyorum artık hangi çağdayız diyerek. Hele İngiltere'de yani mevcut portfolyomu bastırmayı hiç düşünmüyorum. Ama genel olarak sıralaması önemli. Hangi projeyi kaç sayfa anlatacağınız önemli. Uzun süre çalıştığınız bir proje ise elinizde yeterli detay varsa 4 sayfa ve üstünde anlatabilirsiniz. Genel olarak iki farklı yaklaşım var. Birincisi işte atıyorum 10 proje anlatıp 2 ya da 4 sayfa gibi bir düzende anlatmak ya da daha az varsa onları daha çok sayfayla ama iyice anlatmak ve kısaca hangi görevlerde yer aldığınızı, neleri kullandığınızı, projenin tipini, özelliklerini, metrekaresini, işte kategorisini, bu bir konut mudur vesaireyi başlık kısmında projede anlatmayı unutmayın. Görseller ve teknik çizimler dengeli olsun. Bunları bir grid'e oturtun. Birazcık dergi tasarımı nasıl oluyormuş? Bakın çünkü bu sunumun tasarımı önemli. CV'nin tasarımı değil, içeriği daha çok önemli. Yani oradaki grafik çabadan ziyade portfolyoyu grafik olarak düzeltmeniz daha doğru bir tercih olacaktır. Portfolyonuzda dediğim gibi belli tercihleri yapın. Çok mu az mı, hangi sıralama vesaire ve yine insanlardan yorum alarak nelerin anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenmeye çalışın. Kısa kısa metinler kullanırsanız zengin bir portfolyo halini alır. Bunları daha sonra web sitesinde de kullanabilmek için iyi bir arşiv öncesinde hazırlamanız iyi olur. Yani şimdi projeleri ofisten çalıştığınız yerden klasör şeklinde topluyorsunuz ama ben mesela ayrı bir klasör içerisinde, portfolyo klasörü içerisinde o projelere tekrar bir klasör açıyorum ve kullandığım görselleri, en son işte CAD dosyası varsa onun PDF hali, modelin son hali, onlardan grafikler oluşturup bir sunum klasörü yapıyorum ve bunları portfolyoya linkliyorum. Aynı görselleri editleyip işte uygunlaştırıp web sitesinde de kullanıyorum. Yani böylece her seferinde o projeye gidip içerisinde 2-3 GB'lık içerisinde yani her versiyon o projenin her versiyonunun olduğu bir klasör içerisinde bir şeyler aramak yerine onları filtreleyip sadece işime yarayanları kullanıyorum. Böylece işlerim de hızlanmış oluyor. Böylece çeşit çeşit portfolyoyu, portfolyo versiyonlarını, web sitesini ve web sitesi update'lerini, değişikliklerini sıkıntısız çözüyorum. Bu yüzden arşivcilik ve klasör yapısı sistemli çalışma işinizi kolaylaştıran şeyler. Umarım bunu yapabilirsiniz. Projeleri doğru isimlendirmeniz gerekiyor. Böyle untitled, untitled, son, final değil. Birazcık anlaşılan şeyler kullanmanız gerekiyor. Bilmem ne, konut projesi, efendim, CAD çizimi, klasör adı da anlaşılabilir. Hatta ben kodlarım yani 01, 02, 03 diye devam eder. İsimleri vardır vesaire. O kadar yapmasanız bile belli bir düzen vermeniz işinizi kolaylaştırır. Daha organize olursunuz. Şimdi genel olarak bu konuda hızlı bir şekilde anlatabileceklerim bunlar. Bakıyorum böyle 26 dakika oldu. İyi sığdırdım. Biraz toparlayıp özet olarak anlatmadığım bir şeyler varsa onlara değinmeye çalışayım. Şimdi mesela bu kadar şeyi anlattık. Evrakları hazırladık, klasörleri yaptık, iş aramayı nereden yapacağımızı biliyoruz. Peki kariyer tercihimizde bizi neler etkileyecek? Örneğin işte yazılım bilginiz, Revit, AutoCAD gibi BIM programları biliyorsanız bu tip ofislere girebilirsiniz. Ya da işte hep konut çalıştıysanız konut çalışan bir ofise girebilirsiniz. Yani örneğin burada çok spesifik ilanlar alıyor. Yani İngiltere olduğu için havalimanında çalışmış, işte havalimanı projesinde çalışmış, işte en az 3 yıl deneyimli, şöyle bir teknik bilmem nesi olan şunu arıyoruz diyor. dünyanın her yerinden her çeşit insan da geldiği için o ilan bir şekilde kapanıyor. Ya da işte burada yazılım alanı daha zengin. Yani Vectorworks kullanan var, MicroStation var, Revit var, Arcade var, Rhino var, Grasshopper var, işte Dynamo'lar var, C#'lı ilanlar bile var. Gerektiğinde yani her kendi ihtiyacına göre ne varsa onu arıyor. Yazılım bilginiz sizin işinizi kolaylaştırabilir. AutoCAD, SketchUp, Max dışında bildiğiniz yazılımlar, örneğin işte burada Revit popüler, işinizi kolaylaştırabilir. Ama orada da belli seviyede kullanıyor olmanız lazım. Sertifika almak, kurslara gitmek, kendinizi ikna etme konusunda iyi olacaktır. Her koşulda yine testle sizi deniyorlar ama önemli olan sizin de öncesinde yaptığınız hazırlıklar ve bunları kullandığınız yerler ve onlarla da gerçekten projeler yapmış olmanız. Teknik bilginiz, burada RIBA aşamaları gibi şeyler var. Yani konseptten uygulamaya, işte proje yönetimine hangi aşamalarda bulundunuz onlar. Ve tabii ki tecrübeleriniz. Yani konut projelerinde çalıştım, otel projelerinde çalıştım, işte havalimanı ya da public buildings eğitim alanındaki projelerde çalıştım ya da stadyumlarda çalıştım. Bunlar hep sizin belli bir alanda dikeyde ilerlemenizi sağlayabilecek şeyler. Zaten iki türlü kariyerinizi çizebilirsiniz. Ya dikey ya yatay. Örneğin konut popülerdir, işte Revit popülerdir. Konutta Revit'le çalışan, Revit ve CAD'le çalışan bir mimar olup konutun da ama her aşamasında yani konsept tasarımından işte emsal hesabına, ruhsat çizimlerine, uygulama çizimlerine, işte müşteri için kat boyamasına, şantiye denetimine kadar yani konutta inanılmaz bir deneyim. Hem regülasyon olarak yönetmelikleri de bilerek dikeyde ilerleyebilirsiniz. Ya da efendime söyleyeyim işte stadyum falan gibi farklı proje türlerini, farklı aşamaları, konseptleri deneyimleyip daha zengin, kendinizi daha esnek hale getirebilirsiniz. Böyle bir türde bazen iş bulmak daha zor olabilir. İki türde de arayan olabiliyor. Konut projelerinde çok daha rahat dikeyde uzmanlaşırsınız, girersiniz. Ama oradan stadyuma atlamanız zor olur. Ama ben de mesela ben daha böyle yatayla yayılmış birisi olarak bir konut projesinde örneğin zaten İngiltere'de konut projeleri regülasyon bilgisi gerektirdiği için çok başvurduğum bir alan değil. Çünkü en az 3 sene konut çizmiş birisi istiyor. Adam artık o emsal hesabını, artık o neyse hesap, yönetmelik, yangın kaçışı onları konutta ezbere bilen, hiçbir şekilde yönetmeliğe, PDF'e bakmayı gerektirmeyecek kişiyi arıyor. En hızlı şekilde yapacak. Dolayısıyla orada da benim şansım olmaz gibi gibi durumlar var. Bunları iyi değerlendirip kendinizi ne kadar zenginleştirirseniz, evraklarınızı ne kadar temiz, düzenli hazırlayıp ne kadar fazla kişiden yorum alırsanız bu alandaki iş bulma şansınız o kadar artar. Hem kendime hem size son mesajım, umudunuzu kaybetmeyin. Aradığınız işi en yakın sürede bulacaksınız. Bu bölümlük anlatabileceklerim bu kadar. Çok da uzatmayayım. Çünkü şu anda tam yarım saat oldu. Arkilog.com'dan bölümleri dinleyebilirsiniz. Bana mail @hpembeoğlu.com'dan ulaşabilirsiniz. Twitter'dan takip edebilir. Ve yine arkilog.com'da bir Slack komünitemiz var. Oraya girip yorum yazabilirsiniz. İstiyorsanız CV'nizi, portfolyonuzu paylaşabilirsiniz. 10 kişi, 10-20 kişi arası sayıya ulaşıyoruz gibi. Ama ne kadar çok kişi gelirse o kadar diyalog olur, orada tartışılır. Gelecekte de olacaktır diye umuyorum. Böylece 9. bölümde sonuna geldik. 10. bölümde de en kısa sürede çekeceğimi umuyorum. Hepinize iyi mimarlıklar diliyorum. Görüşmek üzere.